Aurora'nın İncileri, Nermin Bezmen, Remzi Kitabevi, 7. basım, Mart 2007. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Ekim 2007. Bu kitap 287 sayfadır. Okuyan Engin Ercan. Hüma, 96. yaşında sonsuzluk uykusuna daldığında bıraktığı hatırattaki sırlarıyla şoke ettiği ailesini sorularla baş başa bırakmış, ölümünden 76 yıl öncesini yazdığı bir başka defterin izini sürmeyi ise torunu genç Hüma'ya vasiyet etmişti. Sırın devamı olan bu romanda bir tiyatro oyunu gibi hazırlanmış, sürprizlerle dolu bu serüvene dalan torun Hüma'nın babaannesinin hayatını tekrarlamaya cesareti olacak mı? Onun aşklarına, kayıp bebeğine ve Aurora'nın incilerine ulaşmaya çalışırken kendi iç dünyasındaki yolculuk onu hangi limana atacak? Nermin Bezmen, gelenekselden naife ve klasiğe, minyatürden özgün baskıya ve restorasyona uzanan sanat yelpazesini, yoga felsefesi ve müzikle beslediği uzun senelerden sonra ilk kez 1991'de okurla buluştu. TRT'de canlı yayın sunuculuğu, çeşitli dergilerde köşe yazarlığı, röportaj dizileriyle panel organizasyon yönetimi ve halkla ilişkiler, yoga eğitmenliği yapan Nermin Bezmen, 25 yıldır atölyesinde yetişkinlere ve çocuklara resim dersi vermekte, yazılarını Chronicle dergisindeki köşesinde sürdürmektedir. Uzun süren araştırmaları ışığında nakış gibi işlediği detayları, tarihin sessiz kalmış gerçeklerini, titizlikle uyarladığı karakter tahlillerini, gerçekçiliğin vuruculuğuyla roman ve öykülerine aktardı. Okurlar da bu satırlarda kendilerini, düşlediklerini, hüzünlerini, endişelerini veya çok yakınlarından bir esintiyi yakaladılar. 2002'de Haliç Rotary Kulübü'nün verdiği meslek ödüllerinin edebiyat dalındakini almış olan yazar, evli ve iki çocuk annesidir. Nermin Bezmen'in diğer eserleri, Uyandıran Aşk, Şiir 1991, Kurt Seyit ve Şura, Roman 1992, Kurt Seyit ve Şura İngilizce, Kurt Seyit ve Murka, Roman 1993, Mengene Göçmenleri, Roman 1994, Zihnimin Kanatları, Denemeler 1995, Türkuaz'a Dönüş, Derleme, Roman 1996, Bir Gece Yolculuğu, Fantastik Roman 1999, Bir Duayenin Hatıratı, Derleme Anı 2002, Sır, Roman 2006, Kırk Kırık Küp, Hikaye 1999-2006. Aşk, çok azımızın karşılığını verebileceği bir lükstür. Bu kitabımı hangi devirde ve hangi sınırlarda yaşamış olurlarsa olsunlar, aşkı sahiplenip yaşatanlara adıyorum. Teşekkür. Son 15 senedir yazdıklarımı ilgi ve sevgiyle takip eden, benim ve kahramanlarımın hayal dünyalarımızı, gerçeklerimizi, sevinç ve hüzünlerimizi sahiplenen, coşku ve kırgınlıklarımıza, tevekkül ve ihtiraslarımıza, kahkaha ve gözyaşlarımıza kucak açan, hasılı beni ben yapan, kahramanlarımı ölümsüz kılan sevgili okurlarıma, Aurora'nın incilerinde sorguladığım detayları çözmemde yardımlarını esirgemeyen binbaşı William R. McKern'e ve kendisinden her zaman öğrenecek bir şeyler bulduğum derya gibi dostum sevgili Rosita Yetiş'e, yazın hayatındaki yolculuğumda ilk kez sır romanımla buluştuğumuz ve uyum içinde çalıştığımız Sayın Erol Erduran'ın şahsında Remzi Kitabevi'ne, romanımın yayına hazırlanmasında ve tanıtımında gösterdiği özen ve alaka için sevgili Ömer Erduran'a, beraberce emeği ve göz nurunu keyfe çevirdiğimiz Sayfalarımda bıkmadan usanmadan, adeta bir dedektif titizliğiyle gezinen sevgili editörüm Necla Feroğlu'na, dizgi emektarımız sevgili Hatice Taş'a, romanlarımın, kahramanlarımın ve benim ruh hallerimizi her zamanki mükemmeliyetçiliğiyle kapağa yansıtan ve bunu bir sanata dönüştüren canım oğlum Pamir Caz'ıma teşekkürler. Veda. 9 Mayıs 1991 Perşembe Aşiyan Mezarlığı. Kürekle kucaklanıp atılırken çukurun derinliğinde boğulan toprağın tok ve yumuşak sesi, yerin üstünden altına geçişin ne kadar ince bir sınırı olduğunu tekrarlayıp duruyordu. Boğazdan süzülüp gelen bir çift güvercin, asırlık selvinin dallarına konarken kanatlarında getirdikleri rüzgarı yaprakların üzerine bıraktı. Dallar tatlı bir hışırtıyla sallandı. Sessiz gözyaşları zaman zaman hıçkırıklarla kesilen muhtelif yaşlardaki aile bireyleri, gözleri buğulu, kol kola, omuz omuza, yavaş yavaş kapanan mezarın etrafında halka olmuşlardı. Omuzuna dalgalarla inen bal rengi saçlarını örten, beyaz tüllü düzelten genç kadın, iri mavi gözlerini puslandıran yaşları silerek bir adım öne çıktı. Avuçları içinde sarmaladığı kırmızı kadife kaplı defteri ve sayfaları arasına yerleştirdiği beyaz gonca laleyi öperek mezarın içine bıraktı. Onun ardından tüm aile bireyleri, ellerindeki beyaz laleleri, toprağın altında kaybolmak üzere olan sevdiklerinin bedenine son bir hatıra sunar gibi attılar. Kuşlar havalanmıştı. Uzaklaşan kanat sesleri arasında yaşlı selvinin dalları bir kez daha sallandı. Toprak küreklendi, mezar doldu. Kırmızı defterle laleler toprağın sırrına gömülmüştü. Aileye taziyelerini sunan kalabalık mezarlığın çıkışına doğru ilerlerken, yaşayanların nasıl bir yer olduğunu bilmediği dünyasına geçmiş olan babaanne Hüma'nın mezarı başında en son en sevdiği torunu küçük Hüma kalmıştı. Genç kadın, üzeri çelenklerle dolmuş toprak yığınına bakarken düşündü. Babaannesinin ona vasiyetiyle verdiği görev, yasını bile hakkıyla yaşamasına müsaade etmiyordu. 96. yaşına girdiği gün aralarından ayrılırken, okunmak ve sonra kendisiyle beraber gömülmek üzere bıraktığı hatıra defteriyle hepsinin hayatını alt üst etmişti. Zihinlerinde, ruhlarında, yüreklerinde fırtınalar, isyanlar estirmiş, tam ne düşüneceklerini bilemedikleri anda hazin bir öyküyle gözyaşlarını esir almış ve daha hüznün acısını yaşayamadan karşılarına çıkardığı sürprizlerle onları gerçeğin farklı yüzüyle karşı karşıya bırakmıştı. Genç Hüma, çelenklerle kaplanmış toprağa bakarken, 2 gün önce sabaha kadar okuduğu babaannesinin hatıratındaki son satırlar hafızasında resmi geçitteydi. "En sevgili torunum Hüma'm" başlığıyla defterinin sonuna özel bir not düşmüştü yaşlı kadın. "Bu hatıratı okurken senin beni ne kadar iyi tanıyıp ne kadar benimseyeceğini tahmin ediyorum. Onun için hayatımın geri kalanını sana teslim edeceğim. Yalnız diğer parçaları senin toparlaman gerekecek. Bu sebeple uzun bir yolculuğa çıkman şart. Ailemde bana en benzeyen sensin ve bu yolculuğu ne pahasına olursa olsun yapacağından eminim. Bu defterimin bittiği yerden itibaren yazılmış, daha doğrusu çok önce yazılmış diğeri, New York'ta Citibank'taki kasamda. Boynumdaki 3. anahtar o kasanındır. Aurora'nın incilerini de orada bulacaksın, yanındaki hatıra defterimle beraber" demişti. Son satırlarını da "hayatını kendi seçtiğin gibi yaşarsan senin olur, unutma" diye bitirmişti. Bu ailesinin kadınlarının nesillerdir torunlarına öğütlediği, tavsiyeden ziyade bir vasiyetti. Ve aynı vasiyet şimdi genç Hüma'nın hayatını yönlendirmek üzereydi. Dudaklarına dokundurduğu parmaklarıyla babaannesine son bir öpücük gönderip yanaklarındaki yaşları sildi. Yas tutmaya vakti olmayacaktı. Gidilmesi gereken yerler, tanışılacak insanlar, bulunup okunmak için bekleyen sırlar vardı. Başındaki tül eşarbı çıkarıp yola doğru döndüğü an ağacın dibinde bekleyen kocasını gördü. Hatıratın okunup bittiği sabahın ilk saatlerinden beri ilk kez baş başa kalıyorlardı. Genç adam anıları yüksek sesle okuyan karısının, babaannesinin maceralarının, duygularının sesi olmasından duyduğu kıskançlık ve endişe üzerine huzursuz olup aile evini terk ettiğinden bu yana, kendi dairelerine girip çıkarken dahi karşılaşmamaya özen göstermişlerdi. Aralarında konuşulmuş, münakaşa edilmiş hiçbir şey olmamasına rağmen sessiz bir anlaşma içinde ilişkilerinin birdenbire soğuyan yüzünü yaşamaktalardı. Sanki bir bağ koparmışlardı da ikisi de yakınlık göstererek canlanmasından sorumlu olmak istemiyordu. Adeta bilinçaltında beklemekte oldukları bir ayrılık bahanesi kendiliğinden hayatlarının kontrolünü ele almıştı. Ne garipti, bir sene önce sevişerek evlendiği genç erkek şu an ona sadece yakışıklı bir yabancı gibi görünüyordu. Kalbini çarptırmıyordu bile. Ne olduysa babaannesinin anılarını okudukça, kocasıyla olan ilişkisinin aşk değil, sadece hayranlık, cinselliklerinin de aşk yapmak değil, sadece sevişmek olduğunu fark etmiş, daha fazlasının eksikliğini hissetmeye başlamıştı. Genç adamın kırgın, endişeli bakan güzel yüzünü izlerken, bırakıp gitmesinin hiç de zor olmayacağını düşündü. Babaannesinin hatıratında yarım kalmış sırların peşine düşme arzusu ve heyecanı, artık yüreğini ısıtmayan bir ilişki için çaba harcama niyetini engelliyordu. Yüzündeki hüznü yarım aydınlatan bir gülümsemeyle, kendisine doğru ilerleyen kocasının açtığı kollarına sokuldu. Dostane bir biçimde kucaklaştılar. "Tekrar başın sağ olsun," dedi erkek. "Sağ ol," diye mırıldandı eliyle onun omzunu okşayarak. "Onu ben de çok özleyeceğim." "Biliyorum." Kocasının koluna girerken sordu. "Eve geliyorsun değil mi? Herkes orada toplanacak." "Evet, geliyorum tabii." "O zaman ben de seninle döneyim." Konvoyun ardında mezarlıktan çıktıklarında arabayı sessizlik sarmıştı. MG'ye ilk bindiği günü düşünüyordu Hüma. Baş başa yemeğe çıktıkları ilk akşam, arabada ilk öpüşmeleri, paylaştıkları onca keyifli yolculuk, çok değil sadece 2 senelik bir geçmişe dağılmış anılardı. Ama sanki çok uzakta, durulmuş bir zamana ait gibilerdi. Ne olmuştu birdenbire? Babaannesinin defterindeki hangi sihirli güç, yaşadıklarını ve çok sevdiğini zannettiği erkeği ona yabancılaştırmıştı? Peki ya o erkek? Deli gibi peşinden koştuğu genç kadını, başka bir kadına ait anı defterindeki, başka zamanlara ait aşklardan hem kıskanmış hem de kendisinden kopup gitmesini sorgusuz sualsiz kabullenmişti. Hatta bu yolculuğa davetiye çıkarmıştı. Yola çıktıkları andan itibaren uzunca bir müddet hiç konuşmadılar. Barbaros yokuşunda kavşağa geldikleri zaman Hüma, İstinye yoluna doğru geri dönen konvoyu takip etmediklerini fark etti. Kocası dümdüz yokuştan aşağı inip Dolmabahçe'den Boğaz istikametine saptı. Belli ki kendilerine ait bir zaman dilimi yaratmak arzusundaydı. "Ne zaman yola çıkıyorsun?" Hüma er geç konuşacakları ama konunun nasıl açılacağını tahmin edemediği soruyu duyduğunda rahatladı. Kocası onun her halükarda gideceğinden emindi ve bunu sorgulamıyordu dahi. "Galeriyi kapar kapamaz." Cevabını bir nefeste sanki uzatırsa yolculuğunu kaçıracakmış gibi vermişti. Erkek gözlerini yoldan ayırmadan vites kolu üzerindeki elini uzatıp onun saçlarını okşadı. "Seni çok özleyeceğim," dedi. Hüma onun elini avuçlayıp öperken profilini izledi. Ne kadar yakışıklı, ne kadar maskülendi ve ne kadar da zarif. "Ben de seni," diye mırıldandı. Sonra onun vitese dönen elinin üzerine avucunu yerleştirip ten temasını korurken devam etti. "Seninle oturup konuşmamız lazım bu konuyu." "Karar senin Hüma. Sen ne istiyorsan ben sana uyacağım." "Benimle gelir miydin?" "Bunun imkansız olduğunu biliyorsun ama senin yolunu da kesmeyeceğim." "Beni şaşırtıyorsun. Hiç itiraz etmeden mi?" "Hüma, İtirazımın ne kadar anlamsız olacağını her ikimiz de biliyoruz. Defteri okuduğun saatler boyunca seni izledim. O kırmızı kaplı sır kutusunu eline aldığın andan itibaren yaşadığın transformasyonu fark etmemek mümkün değildi. Ses tonun, yüz ifaden, kendi dünyanın kalıplarından çıkma, bilinmeyenin peşinde uzaklaşma arzun o kadar belliydi ki, seni kaybettiğimi anlamak için bir şey söylemen gerekmiyordu. Beni kaybetmedin. Hüma telaşla araya girme ihtiyacı hissetmişti. Ancak yüreğinden gelen ses çok da ikna edici değildi. Bunu zaman gösterecek. Ne kadar süreceğini tahmin ediyorsun? Hüma düşündü, cevap bulamadı. Bilemiyorum. Bu sorunun cevabını gerçekten bilemiyordu. New York'a varıp babaannesinin kasasını açtığında nelerle karşılaşacağı, yolculuğunun ne gibi sürprizlerle şekilleneceği hakkında en ufak bir ipucu yoktu elinde. Ama kocasını ucu açık bir programla yalnız bırakıp ayrılmanın haksızlık olacağını düşünerek ekledi. Sanırım bir iki ay. Umarım. Emin misin? Hüma sıkıntılı bir ifadeyle iç çekti. Başını hafifçe sağına çevirip denize doğru bakarken mırıldandı. Bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum. Kelimeler bitmiş, konuşacak hiçbir şey kalmamış gibiydi. Yeniköy'deki evin kapısına geldikleri zaman arabaların çoğu bahçede dizilmişti bile. Hüma kısa bir süre yerinden kıpırdamadı. Sanki arabadan çıktığı an geçmişiyle bundan sonraki yaşamı arasında sınır olacaktı. Belki de bu MG'ye bir daha hiç binmeyecekti. Belki bir zamanlar aşık olduğunu zannettiği bu yakışıklı erkeğin yanına hiçbir kez daha oturmayacaktı. Kocası her zamanki nezaketiyle gelip kapısını açtığında o anın geldiğini ve yaşayacaklarının kaçınılmazlığını bilerek aynı zamanda bu duygudan huzursuz erkeğin yüzüne baktı. Onun ifadesinde hayranlık, kırgınlık ve sevgi çatışmasını görebiliyordu. Ama kendi yüreğinde hissetmeyi beklediği duygular istediği kadar kıpırdamıyordu nedense. Genç adam Hüma'ya elini uzattı ve arabadan çıkmasına yardımcı oldu. Kapıyı itip beline sarıldı ve beraberce evin giriş kapısına doğru yürüdüler. Kısa bir süre sonra sonu belirsiz bir ayrılığa yelken açacakken bu kadar yakın durmak, temaslarında bu kadar şefkat bulmak. Kafasında sorular belirmişti Hüma'nın. Bu sıcak ilgiyi bugüne dek o mu fark etmemişti, yoksa alıştığı için artık önemini mi kaybetmişti? Hüma bir an kendisini saran emniyet ve huzur hissinden nasıl kopacak olduğunu düşündü. Neredeyse ağlamak üzereydi. Deli miydi? Daha ne isteyebilirdi ki hayattan? Kadınların başını döndüren bir kocası vardı ona aşık. Harika bir işi, çok şık bir hayatı vardı. Herkes parmakla gösterip onlara imrenirdi. Ama yine de bütün bunların hiçbiri ona ait gibi gelmiyordu nedense. Kaderin canlı olduğuna inanırım demişti babaannesi hatıratında. Şekilciliği, inatçılığı, öce alma duygusuyla yaşayan, ismini geride bırakıp görünmezliğe sığınmış bir canlı. Ve işte aynı kader şimdi onun hayatını şekillendiriyor, görünmeyen varlığıyla bilinmeze açılan kapıyı aralıyor, yaşattığı heyecanla merak ve serüven duygularını tahrik ediyordu. Yolculuk 1 Haziran 1991 Cumartesi. Hüma, business sınıftaki koltuğunda arkasına yaslanmış, gökyüzünün aydınlık maviliğine davetkar bir yumuşaklıkla yayılmış bulutları seyrederken şampanyasını yudumladı ve gözlerini kapadı. İçinde bulunduğu konfora, onu bekleyen sürprizlerin verdiği heyecana rağmen tarifini yapamadığı bir sıkıntısı vardı. Bu karşılaşacaklarının bilinmezliğinden ötürü değildi. Daha ziyade hayatının daha önceden hiç düşünmediği, planlamadığı ve özelini tamamen etkileyecek bir tempoda gelişmiş olmasının verdiği bir yadırgama duygusuydu. Bedeni yola çıkmaya hazırlamadığı beyniyle bir uyum sorunu yaşıyordu. İşin garibi ruhu çoktan katılmıştı fiziksel serüvenine. Hissettiği bu dengesizliği üzerinden atmak için 7 Mayıs'tan beri süratle yaşananları mantık sürecinin hazmetmesini kolaylaştırma ihtiyacındaydı. Gözlerini kapayıp tekrar tekrar babaannesinin öldüğü günü, onun başucunda yaşananları, kelepçeli hatıra defterini ve içinde yazanları düşünüyor. Düşünüyor ve yaşanan fırtınayı sindirmeye çalışıyordu. Çantasından çıkardığı küçük defterinin içindeki kopya notları gözden geçirmeye başladı. Hatıratının sonlarında şöyle demişti babaannesi: "Şimdi bundan sonrasını küçük Hüma'ya bırakıyorum. Bu defterdeki son notum onun şahsına. Hepinizi çok seviyorum sevgili çocuklarım. Umarım yaşadıklarımla hayatı kendime çevirmekteki cesaretim ve ölüm olmadıkça her şeyden mutlu olmanın iyi bir örneğini verebilmişimdir. Bu sizin genlerinizde de var. Şimdi artık sadece biraz kendinizi dinleyin ve gizli kalmış taraflarınızı keşfetmeye bakın. Hayat başkalarını tanımak değildir aslında. Hayatın anlamı önce kendinizi tanımaktan geçer. Ben kaderin karşıma çıkardığı her sürprizde önce arzularımın, hayallerimin sesine kulak verdim. Aşklarıma ve serüvenlerime doğru yolculuğa çıkarken yüreğimin, ruhumun ve bedenimin rehberliğini içimdeki o seslere bıraktım. Benim ne kadar aşık, ne kadar gözü kara, cesur ve ne kadar genç olabileceğimi anladığınızı umduğum ama neresinde duraklamak zorunda kalacağımı bilmediğim bu hatıratla şimdilik sizlere veda ediyorum sevgililerim." Gülümserken şampanyasından bir yudum daha aldı Hüma. "Evet, biraz kendinizi dinleyin ve gizli kalmış taraflarınızı keşfedin," demişti babaannesi. Ama ailede bu denileni kendisinden başka yapacak kimse yoktu ve babaanne Hüma da bunun farkında olduğu için hayatının diğer sırlarını takip etmesini ona vasiyet etmişti. Gözleri defterdeki diğer cümleleri okşar gibi üzerlerinden geçti. "Yolculuğunu yapabildiğince Nesim'le benim yaptığımız gibi yap ve anlattığım tüm adreslere uğra. O günden yaşayan ne kaldıysa hayatıma girmiş, hepsiyle tanış. Dostların hiçbirini tanımam mümkün değil maalesef. Hepsi benden çok önce diyar değiştirdiler. Düşün ki ben en gençleriydim, ne hale ne yaşa geldim. Tanrım, bu anlattığım küçük kız, küçük kadın gerçekten bu bedende miydi? Ne inanılmaz geliyor." Hüma gözüne gelen yaşları engelleyemedi. Kulağında Joshua Bell'in kemanı, Sansa'nın The Swan bestesini ağlatırken babaannesi hatıratında anlattığı gibi küçücük bir kız çocuğu olarak gözünde canlanıvermişti. Birden birkaç gün önce hayata veda edenin 96. yaşını kutlayan babaannesi değil de Suadiye'deki köşkte piyanosunun başında oturan bal rengi lüle saçlı, iri mavi gözlü güzel kız çocuğu olduğu hissine kapıldı. Hüngür hüngür ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Karşı sırada cam kenarında oturan adamın bakışlarını üzerinde hissedince toparlanma ihtiyacını hissetti ve hemen dikkatini elindeki deftere yönelterek okumaya devam etti. "Her neyse sevgili arkadaşlarımın yeni nesil aile fertleriyle muhakkak tanışmalısın," demişti babaannesi. "Onların dedelerinin, ninelerinin neler anlattığını öğrenmeli, zamanın üzerine örttüğü hayatları yeniden bir bütün haline getirmelisin. Bu işi seveceğinden eminim." Bu satırları okuyunca Suadiye'deki küçük güzel kız yeniden yerini yetişkin, yaşlı, hoş babaanneye bırakmıştı. Devam etti: "Yalnız şunu bil, her gittiğin adreste yeni bir sürpriz, başka bir yolculuğun anahtarını bulabilirsin. Bütün bunlara hazırsan, avukatımdaki vasiyetimde senin bu yolculuğun için özel olarak bıraktığım bir fon var. Hiçbir sıkıntın olmadan babaannenin hayatını keşfedip aynı yerleri tekrar yaşayabilirsin sevgili küçüğüm. Tabii bu arada kendini keşfederek. Şimdi kendine gerekli malumatı aldıktan sonra bu defteri kilitlemeni ve ben gömülürken mezarıma bırakmanı istiyorum. Hayatını kendin seçtiğin gibi yaşarsan senin olur, unutma. Seni doğduğun günden beri çok özel olarak sevdim küçük Hümam. Bunu hep hatırla ve hep şahsına münhasır kal. Hoşça kal. Hüma babaannesine duyduğu özlemle içini çekerek defterini kapadı. Başını koltuğunun arkasına yaslayarak gözlerini pencereden dışarıya çevirdi. Garipti, ona yokluğundan dolayı duyduğu büyük özleme rağmen, okuduğu satırlarla babaannesinin sesi kulaklarına, görüntüsü yanı başına gelivermişti. Sanki beraber yolculuk etmekteydiler. Birden o nedeni belirsiz sıkıntılı duygudan kurtulduğunu fark etti. Tahmin edemeyeceği kadar rahatlamıştı. Babaannesini yanında hissetmek, onun arzu ettiği bir yolculuğu gerçekleştiriyor olmak, büyük bir huzur ve kuvvet vermişti ona. Havaalanında kendisini geçiren kocasıyla son kucaklaşmalarını hatırladığında, kalbinin bir köşesine küçük bir kıymık battığını hissetti. Ama ardında sonu belirsiz bir ilişki bırakmış olmasının yarattığı şüpheci mutluluk, kıymığı hemen mazoşist bir sevecenlikle sarmaladı. Dudakları şampanyasının son yudumunu öptükten sonra huzurlu bir tebessümle kıvrıldı. Karşı sırada pencere kenarında oturan yolcu ceketini çıkarmış, kravatını gevşetmiş, elindeki mecmuanın satır aralarından göz ucuyla genç kadının kendi kendine yaşadığı duygu yolculuğunu merakla izlemekteydi. Onun gözlerinde biriken yaşların ardından dudaklarına yerleştirdiği tatlı tebessümün nedenini merak etmekten kendini alamıyordu. Onu tanımak, sesini duymak için içinde müthiş bir arzu belirmişti. Bir müddettir elindeki Fortune mecmuasını okumaktan ziyade onu takip etmekte ve merhabalaşmak için fırsat kollamaktaydı. Onunla sadece bir kez ve çok kısa göz göze gelmişler ve güzel kadın yaşlarla pırıldayan gözlerini derhal defterine çevirmişti. Ama Trevor Harris için o kısa, hüzünlü bakış bile yeterli olmuştu. Neredeyse kızı yaşındaki genç kadının gür dalgalı bal sarısı saçlarının çevrelediği porselen duruluğundaki teni, iri mavi çocuksu gözlerinde pırıldayan yaşlar yüreğini çırpındırmıştı. Glenfiddich'inden büyükçe bir yudum alırken kendi kendine duygularından ötürü şaşkınlığını itiraf etti. Yıllardır ilk kez aynen talebelik yıllarında karısına aşık olduğu zamanki gibi çarpıyordu kalbi. Sanki kendisine kontrollü olması gerektiğini hatırlatmak ister gibi içkisinden sert bir yudum daha alıp alkolün boğazından inerken bıraktığı yanma hissine kendini teslim etti. Dergisine konsantre olmaya uğraştı ama nafile. Wall Street Journal'ın haberleri şu an katiyen dikkatini üzerinde toplayamıyordu. Birden içkilerini tazelemek üzere aralarındaki koridorda beliren hostesin varlığı, genç kadınla tekrar göz göze gelebilmek için harika bir fırsat olmuştu. Onun kadehi doldurulurken tatlı bir gülümsemeyle hostese teşekkür edişini izledi. Olacak gibi değildi. Kalkıp ona sarılma, ellerini tutma ihtiyacı duyuyordu. İşte bu ilk kez başına geliyordu. Yaşımdan olmalı diye düşündü. Belki de artık 44 yaşının olgunluğuyla hayran olduğu gencecik bir kadının bakışlarını, ilgisini çekmeyecek olmak içinde telaşlı bir heyecan uyandırmıştı. Ama niye şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı ki? Hem iş hem sosyal hayatı onu devamlı olarak güzel, bakımlı, yetenekli kadınlarla bir araya getirmişti. Kendisine dönen hostese kadehini uzatırken gözlerini Hüma'nın üzerinde tutmaya devam etti. Hüma az önce gözlerini kaçırdığı yolcuya bu defa mavileri parlayarak baktı. Erkeğin yaşı 40'larının üzerinde olmalıydı. Ama çok daha enerjik, yaşam dolu ve serüvensever bir görünüşü vardı. Kulak memesi hizasındaki gür kır saçları, mevsime rağmen çoktan bronzlaşmış elmacık kemikleri çıkıp yakışıklı yüzünün etrafında itinayla şekillendirilmişti. Onun kadehini uzatan eli hemen dikkatini çekti Hüma'nın. Uzun, kemikli, nazik ama güç gösterisinde parmaklar, dolu kadehi tekrar kavradığında erkek şerefe işareti yaptı. Hüma da gülümseyerek şampanya kadehini kaldırdı. Erkeğin sol elindeki alyansı bronz teninin üzerinde parlıyordu. Hüma başını çevirmişti ki, Adam yerinden kalkıp oturduğu sıranın başındaki boş koltuğun yanına geldi. "Affedersiniz," dedi. Kendinden emin, tok ama buğulu bir sesi vardı. İngilizcesi hiç şüphesiz Amerikalı olduğunu belli ediyordu. Bir elinde kadehi, diğerini Hüma'ya doğru uzattı. Hüma müzik kulaklıklarını çıkardı. "Ben Trevor Harris, rahatsız etmiyorum değil mi?" Hüma nazikçe gülümsedi. Yabancının rahatsızlık vermekten öte, neredeyse huzur veren bir bakışı vardı. Gözleri içinde ela menevişler olan cilalanmış kestane kabuğu gibi parıldıyordu. Genç kadın onu izlerken erkeğin elinin havada kaldığını fark etti. "Ah, affedersiniz, Hüma." Sayfa 19. Gülümseyerek elini uzattı. Onun avucu ve parmakları arasındaki temasın sıcak, nazik dokunuşu, babaannesinin satırlarından bir enstantaneyi hatırlatınca gözlerinde muzip bir ifade belirdi. Erkeğin yanına oturmak isteyeceğini sanmış ama yanılmıştı. Trevor Harris ısrarcılıktan uzak bir tavırla ayakta duruyordu. Yine de aralarındaki mesafeye rağmen bakışları Hüma'yı olduğu gibi sarmalamıştı. "Kusura bakmayın," diye konuşmaya devam etti adam. "Bu biçimde tanışmak adetim değildir. Ama sizi izlerken muhakkak bir de sesinizi duyma ihtiyacı duydum. Bundan da alıkoyamadım kendimi." Hüma yine gözlerini parıldatan o gülümsemelerinden biriyle cevapladı. "Peki şimdi ne düşünüyorsunuz? Sesimle uyum içinde miyim?" "Evet, hem de mükemmel bir uyum." Trevor, tanımadığı bu genç kadına açıkça kur yapmaya başladığını dehşetle fark etti. Bu yaşında lise talebeleri gibi sersemlikler yapıp gülünç düşme endişesiyle hemen konuyu değiştirdi. "Yolculuğunuz Londra'ya mı?" "Bir müddet için evet. Sonra New York." Trevor'ın yüzüne yayılan keyifli gülümseme gözlerindeki kahve ela menevişleri dalgalandırdı. "New York, harika. Ne kadar kalacaksınız?" Hüma cevap verirken hafifçe sırtını pencereye vererek bedenini Trevor'a doğru döndürdü. Rahat, gösterişten uzak, gayet tabii bir tavırla sol bacağını sağ üzerine atarken Trevor onun uzun, mevzun bacaklarının göz zevkini ne kadar okşadığını belli etmemek için özel gayret sarf etmek zorunda kaldı. Aynı anda genç kadının sol elindeki alyansı fark etmek her nedense ona huzursuzluk verdi. Ama dikkatini onun cevabına yönlendirdi. "Hiç bilmiyorum. New York'a ne zaman gideceğiniz belli mi? Onu da bilemiyorum." Trevor gülerek kadehini parmakları arasında döndürdü. "Yanılmışım," dedi. Hüma sorar gibi baktı. "Her şeyi çok planlı yapan birine benziyorsunuz. Ama şu seyahat programınızdan anladığım kadarıyla tam aksi." "Pek programsız sayılmaz seyahatim. Aslında tam aksine. Son derece iyi planlanmış bir yolculuk bu." "Ama kendiniz bilmiyorsunuz." "Aynen öyle. Ben bilmiyorum." "Sürpriz bir seyahat mi hediye edildi?" Hüma dudaklarına götürmüş olduğu içkisini yudumlamakla meşguldü. Şampanyasının lezzetini sindirdikten sonra cevapladı. "Öyle de denilebilir." "Evet, aslında tam dediğiniz gibi. Tamamen bana sürpriz bir yolculuk bu. Bir serüven." Bir an için bu meraklı yabancıya gerçekleri anlatmaya kalkıştığını düşündü. İşte bir kez daha yaşadıklarının gerçek mi, bir rüya mı olduğundan şüphe edecek gibi oluyordu. Sorma sırası ona gelmişti. "Ya siz Londra'da mı oturuyorsunuz?" "Hayır, transit New York'a uçuyorum." "Son durak mı New York?" "Evet, evime dönüyorum. Bilirsiniz, evim güzel evim. Ama İstanbul'u da özleyeceğimi söylemeliyim." "Sık sık gelir misiniz İstanbul'a?" "Hayır, ilk kez gittim. Umarım son olmaz. Uzaktan sevdiğim bu şehrin şimdi artık bir parçasıymışım gibi hissediyorum." "Ne güzel. Bir defada bunu hissedebilmenize memnun oldum." Trevor kısa bir an için kadehinin içine bakarken kaşlarını kaldırıp düşündü. Ve hemen keyifli bakışlarına geri döndü. Aile bağlarını keşfetmesi, şehirleri, ülkeleri farklı bir sevgiyle yakınlaştırıyor insana. Hüma içkisinden bir yudum almak üzereyken kadehi dudaklarından çekti. Zira son birkaç gündür New York için hissettikleri aşağı yukarı benzer duygulardı. Babaannesinin orada nasıl bir hayat yaşamış olduğunu bilmek, onu o şehrin bir parçası gibi görmek, tahsilini yaptığı, defalarca gidip geldiği bu metropolü şimdi gözünde başka bir yere koymuştu. Hissiyatının bir yabancı tarafından tekrarlanıyor olmasına şaşırarak sorar bir ifadeyle Trevor'a baktı. Trevor onun söylediklerini anlayamadığını zannederek izah etme gereği duydu. Ailemin bir kanadının İstanbul'dan geldiğini öğrendim. Burada durup güldü. Kısa alaylı bir gülüştü. Devam etti. Bu da bana sürprizdi. Devamını söylemekten vazgeçmiş gibiydi. Hüma üstelemedi. Meraklı görünmek istemiyordu. Bu arada hiç tanımadığı yabancı bir erkekle kısacık bir zaman diliminde kendisini bu kadar rahat ve yakın hissediyor olmaktan şaşkındı. Birden onun hala ayakta durup konuşmakta olmasından rahatsızlık duydu. "Oturmaz mısınız lütfen?" dedi. Erkek çekingendi. "Emin misiniz?" Hüma kendinden emin, flörtten uzak, rahat bir tavırla cevapladı. "Lütfen." Trevor sıra başındaki koltuğa oturdu. O da bedenini sola, Hüma'ya doğru döndürerek yerleşti. Kadehini bu kez onun kadehine doğru uzattı. "Sürprizlere!" Hüma şampanya kadehini uzatırken gülümseyen gözlerini ondan kaçırmadı. Sürprizlere. İçkisini yudumlarken bakışlarını kendisinden ayırmayan erkeğin gözlerine bakmaktan çekinmedi. Bakışlarının buluşmasından, göz göze içki yudumlamalarından hiçbir rahatsızlık duymuyordu. Çünkü yaşadığı bu yakınlaşmada erkeğin kendisine olan ilgisini hissetmesine rağmen cinselliği hiç çağrıştırmayan, çok farklı, huzur veren bir eski tanışmışlık hissi algılıyordu. Sonuç olarak kısa bir süre sonra bitecek bir uçak yolculuğundaki herhangi bir tanışmaydı bu. Kimseyi bağlayacak, sorumlu kılacak bir şey olamazdı. İstanbul'da nerede kaldınız? Genç kadın konuyu özel hayatlarından uzağa çekmek istemişti. Zira dinlediği kadar kendisinin de anlatmak zorunda kalacağından korkuyordu. Kaldı ki yabancı erkeğin de kendi başına gelen sürprizi daha fazla anlatmak gibi bir arzusu yoktu. Pera Palas, ciddi misiniz? Neden o kadar şaşırdınız? Bilmem, sizi daha ziyade Çırağan veya Four Seasons müşterisi zannedebilirdim. Size demiştim, bir aile bağlantısı bulmak için geldim ve araştırmam için en uygun yer Pera Palas'tı. Enteresan. O yıllardan bir esinti yakalamayı arzu ettim. Biliyor musunuz, babaannemin ölene kadar hatıralarıyla yaşadığı bir mekandı Pera Palas. Çok severdi o oteli. Son günlerine kadar sık sık çay salonuna veya barına gider oturur, bir fincan çay, bir kadeh içki eşliğinde eski günleri anardı. Güzel yaşamış bir hanım olmalı. Hüma bir bilseniz gibilerinden güldü. Evet, evet öyleydi. Sanırım artık yaşamıyor. Hüma'nın gözleri aniden buğulandı. Maalesef, 7 Mayıs'ta kaybettik. Çok özür dilerim, yaranızı deşmek istemezdim. Genç kadın babaannesinin oradaki varlığını ve muzip gülümsemesini hissetti. Eliyle gözlerindeki yaşı sildi. Özür dilemenize gerek yok, sadece onu çok ama çok özlüyorum. Yine de şanslısınız, ben büyük annelerimi hayal meyal hatırlıyorum. İkisi de ben çok küçükken ölmüşler. Üzüldüm. Trevor gülümseyerek kadehini kaldırdı. Haydi artık birbirimizin kayıpları için üzülmeyi bırakalım, ne dersiniz? Bana biraz kendinizden bahsedin. Ne iş yapıyorsunuz? Bir işim olduğunu nereden çıkardınız? Trevor onu başından aşağı çok çabuk bir bakışla tekrar süzdükten sonra cevapladı. Bana hiçbir işiniz olmadığını, sadece yolculukla hayatınızı geçirdiğinizi söylemeyin, mümkün değil. Hüma gülmeden edemedi. Evet haklısınız, bir sanat galerim var. Eğitiminiz bu konuda mıydı? Evet, NYU'da sanat tarihi okudum. Babaannemin okuluydu ve beni o yönlendirmişti. Trevor hayretle sordu. Babaanneniz NYU'lu muydu? Hüma onun şaşkınlığına gülerek evet dedi. Neden şaştınız? Pardon, siz Türk'üm, babaannem de. Ama ikimiz de NYU'da sanat tarihi okuduk. Trevor'ın ilgisi katlanmış gibiydi. Sadece dudaklarını büküp bravo diyebildi. Gerçekten bravo diye devam etti. Bugün 70'lerinde olan bir nesil için NYU'da sanat tarihi okumak olağanüstü. Hüma gülümsemeyle kesmek zorunda hissetti. Hangi 70'lerinden bahsediyorsunuz? Babaannem 96. yaş gününü kutladığımız gün vefat etti. Onun ölümünü dudaklarında tebessümle anacağını hiç düşünemezdi ama oluyordu işte. Babaannesi ardında espri dolu bir yaşam bırakıp gitmişti. 96, yani yıl. Evet, 1915 yılından bahsediyoruz. 1915. Trevor'ın kadehindeki içkiye dönen bakışları gölgelenmiş, sesindeki durgunluk Hüma'nın dikkatini çekmişti. Ses çıkarmadan ama soran gözlerle baktı. Erkek başını kaldırıp tekrar göz göze geldiklerinde bir şeyler söylemekle vazgeçmek arasında kararsız gibiydi. Hostes aceleyle tepsilerindeki boş kadehleri toplamak üzere geldiğinde kısa bir ara oldu. İnişe geçmişlerdi. Trevor az sonra ayrılacak olmalarının getirdiği cesaretle konuştu. Ne enteresan, sizin babaannenizin New York'ta olduğu yıl benim büyük babam İstanbul'a gitmiş. Bu defa hayrete düşen Hüma olmuştu. Soru ifadesiyle kısılan bakışları ve inanamaz gülümseyişiyle başını yan eğip Trevor'a baktı. İstanbul'a? Evet, İstanbul'a. Sonra? En son bildiğimiz bu. Bir daha haber alınamamış kendisinden. Babaannesinin hatıratını sonlandıran trajedi rüzgarının varlığını iliklerine dek hisseden Hüma'nın içi titredi. Teselli vermek isteyen bir sesle, "Çok üzüldüm," dedi. "Sizin için çok zor olmuş olmalı." "Aslında hayır. Bu konuyu birkaç ay evveline kadar bilmiyordum bile." Trevor başını koltuğa yasladı. Konuşmaya devam ederken sanki Hüma ile yıllardır tanışıyor ve dostluk yapıyormuş gibi rahatlamıştı. Büyük baba olarak bildiğim kişinin aslında anneannem Doris'in annemin doğumundan çok sonra evlendiği erkek olduğunu yeni öğrendim. Annemin neden benden bu bilgiyi bunca yıl saklamış olduğunu da anlamış değilim. Bazen alışılan bir düzenin değişmesi mutsuz edebilir insanları, belki ondandır. Çok iyi bildiğiniz bir konuda konuşur gibisiniz. Hüma kısa keyifli bir kahkaha attı. Yok hayır, çok iyi bildiğim değil ama yeni öğrenmekte olduğum bir konu. Peki siz, gerçek büyük babanızla ilgili bir ipucu buldunuz mu? Buldum sayılmaz. O kadar uzun bir zaman geçmiş ki, elimdeki iki satır bilgiyle bir sonuca ulaşmam bir mucize olurdu. Sadece büyük babamın bir Türk olduğunu, New York'ta okurken 1914'te harp patlayınca İstanbul'a döndüğünü biliyoruz. Hüma kısa bir şaşkınlık yaşadı. Ama kafasına doluşan bilmece soruları hemen def etti. Babaannesinin hatıratındaki gizem ve oyunlar onu kuşkucu bir dedektife çevirmişti adeta. Düşündükleri onu gülümsetti. Trevor onun gözlerinde aniden beliren soru ifadesini ve hemen yerini alan tebessümünü merakla izledi. Bir şeyler sormak istedi ama aynı anda motorların uğultusu arasında tekerleklerin piste değmesiyle hostesin anonsu tekrar devreye girdi. İnanamıyorum dedi. Zaman nasıl geçti? Halbuki hikayeniz yeni başlıyordu diye gülümsedi Hüma. Trevor, kendisinde hiç beklenmedik bir etki yaratan bu genç kadını bir daha göremeyecek olmanın telaşına kapılmıştı aniden. Hiç fazla düşünmeden cesaretini topladı ve sordu. New York'a geldiğinizde beni ararsanız çok mutlu olacağım. Hüma bu teklife cevap vermekte tereddüt gösterince cebinden çıkardığı kartını ona uzattı. Sizi bir akşam yemeğinde ağırlamaktan mutlu olacağım. Bu sohbeti burada bırakmak istemiyorum. Hüma ister istemez onun parmağındaki yüzeye bakarken sol baş parmağıyla kendi alyansını okşadı. Bu temas ona doğrudan hayır demesini söylüyordu ama karşısında duran hiç yabancı gibi değildi. Aklından geçenler dudağına geldiğinde mantığı devreden çıkmış, cevabı değişmişti. Memnuniyetle dedi ve hemen telaşla ekledi. Ancak bir öğle yemeğini tercih edeceğim. Trevor keyifle gülümsedi. Tamam o zaman, öğle yemeği. Perona yanaşmışlar, kemerler çözülmüştü. Trevor kalkarken ona elini uzattı. Bu unutamayacağım bir yolculuk oldu. Haberinizi dört gözle bekliyorum. Huma onun elini sıkarken gülen gözlerle baktı. Teşekkür ederim, sizi arayacağım. Huma kalkmak için acele etmedi. Trevor'ın eşyalarını toplayıp çıkmasını bekledi. Erkek ceketini ve lansel çantasını alıp öne ilerlemek üzere, hala daha yerinde oturan Huma'ya el sallayarak tekrar veda etti. Business bölümünden ayrılmadan önce, perdelerin önünde son kez geriye dönüp baktığında, Huma da bu garip karşılaşmanın hayatında ne önemi olabileceğini düşünerek onu izliyordu. Sır perdesiyle örtülü bir geçmişin, sadece kendi ailesine ait olmadığını hatırlatmıştı bu rastlantı ona. Hem de ne rastlantı. Son kez göz göze geldiklerinde birbirlerine iki tanışığın ayrılışındaki bakışlarla gülümsediler.